Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Esselamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Anneler Gülistan'ı programının Hazreti Ayşe annemiz Gülistan'ı 8. bölümü vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programıma kıymetli dinleyenlerim. Sevgili Ayşe annemizin hayatını başarabildiğimiz ölçüde ince ayrıntılarına inmeye çalışarak sizlerle paylaşıyoruz efendim. Hayırlara vesile olması dileğiyle hemen kaldığımız yerden özet vermeden devam ediyoruz. Resulullah Aleyhisselam hicret etmişti. Sevgili babası Hazreti Ebubekir hicret etmişti. Sahabiler hicret etmişlerdi. Mekke'de Müslüman kalmamış gibiydi. Kalanlar da kendilerini gizlemek zorundaydılar. Dolayısıyla birbirleriyle iletişimleri kesilme noktasına gelmişti. Niye? Müşrik baskısından dolayı. Yanında olan en yakınlarıyla beraber hayata tutunmaya çalışırken sevgili annemiz bir an bile ümitsizlik içine düşmemişti. Bir an bile ümitsizlik içine düşmemişti. Kolay değildi bu. Resulullah Aleyhisselam ve sevgili babasının hicretinden sonra büyük bir korku ve endişeyle geçen çok günler ve geceler yaşamıştı Mekke'de. Dile kolay gelse de yaşaması çok zor olan 7 ay süren korku ve endişeli günler ve geceler yaşamışlardı. 7 ay. Gündüzler bir başka endişeyle geçmişti, geceler bir başka endişeyle. Gözler, gönüller, kulaklar, bütün her şeyleriyle Medine'den gelecek hicret haberini bekliyorlardı. 7 ay süren bu bekleyişin ardından müjdeli haberi aldılar nihayet. Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Ebubekir Mekke'de kalanları Medine'ye getirtmek üzere Hazreti Zeyd bin Harise ve Hazreti Ebu Rafi adında iki sahabi ile Abdullah bin Uraykıt adlı meşhur is sürücüyü göndermişlerdi. Hatırlarsanız bu is sürücü Peygamberimiz Aleyhisselam'ı farklı yollardan Medine'ye götüren meşhur kılavuzdur. Medine'ye hicret için bekleyip can atan Mekke'dekiler çabucak hazırlandılar. Şöyle kısaca söyleyeyim. Hazreti Ebubekir'in evinden Hazreti Ayşe annemiz, onun annesi Hazreti Ummu Ruman, Hazreti Bekir'in daha önceki evliliğinden kızı Hazreti Esma ile oğlu Hazreti Abdullah, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evinden Hazreti Sevde binti Zema ile Hazreti Fatıma ile Hazreti Ummu Kusum radıyallahu anhum ecmai. Mekke'dekileri götürmek için gelen, Medine'den gelen küçük kafile Mekke müşriklerine sezdirmeden buradaki muhacir adaylarına haber gönderdiler. Onlar da Medine'den gelenlerle buluşarak hemen yola çıktılar. Bu buluşma nasıl oldu? Burada neler yaşandı? Ayrıntılar olmadığı için burada herhangi bir yorum yapamıyor, bir şeye giremiyoruz efendim. Develer üzerine yerleştirilmiş olan hevdeçler içine yerleşen hanımlar duruma göre birerli ikişerli çıkıyorlardı yola. Hazreti Ayşe annemiz de sevgili annesi Ummu Ruman ile aynı hevdeç içindeydi. Hevdeç mahve birçok manada kullanılıyor. Efendim sık sık söyleniyor. Ben de birkaç kez söylediğimi hatırlıyorum diğer sohbetlerde ama burada ilk kez geçiyor bu hevdeç kavramı. Varlıklı insanlar seyahatlerinde rahat seyahat etmek için aynı zamanda hanımların deve üzerinde daha rahat gitmeleri, yani diyemiyorum edeben, gayri ahlaki görüntüler oluşmasın diye, ama bu arada güneş çarpmasın, toz toprak olmasın, bir de boyuna gözün önünde bulunmasın diye bir küçük odacık yapılır. Hevdeç böyle bir şey. Bu duruma göre kalın çadır bezinden, öyle basit bir bez değil yalnız bu, kalın. Yani ok bile zor deliyor. Ya da ağaçtan yapılır hevdeç. Bazen ağaçtan yapılır. Dışı da madeni şeylere kaplatılır. Savaşlarda mesela. İleride bunu göreceğiz Ayşe annemizin durumunda. Ayşe annemizin Cemel Vakkası olayında göreceğiz inşallah. Zırhlarla, yani dışı çevrilir, düşman bir ok attığında, mızrak attığında içeri girmesin diye. Duruma göre. Şimdi bunlar yolcu. Mekke'den Medine'ye gidecekler. Yolcu hevdeçleri ya kalın çadır bezlerinden ya da ahşap tahtırevan da deniyor, demiştim buna. Hevdeç, tahtırevan, efendim mahve gibi isimler de var. Bu şeyin. Yani bunu yapıyorlar. O anda değil bunu yapma işi. Genellikle hazırdır bunlar. Her ailede aşağı yukarı var. Hevdeçleri, nasıl diyeyim, yani arabamız oluyor, işte arkada çocukları bindirmek için bir çocuk koltuğu oluyor, yani seyyar. İşte köylük yerlerde atımız, merkebimiz oluyor, semeri oluyor mesela. Hani ata bineceğiz diye o anda semeri yapmıyoruz yani. Öyle düşünelim. İşte aynı şekilde hevdeçler oluyor. Gidilecek yola göre, yapılacak işe göre hevdeç tercih ediliyor. Yani bu seyahat hevdeci, savaş hevdeci, hevdeci. Efendim, uzun yol, çok daha uzun, 2 ay 3 ay gidilecek yollar için böyle bir şey düşünelim. Hevdeç bu. Küçük hicret kafilesi hep birlikte yol almaya başlıyorlar. Bir yandan müşrik tehlikesi sebebiyle oldukça dikkatli hareket ediyorlar. Bir yandan aralarında muhabbetlerini sürdürüyorlardı efendim. Mina mevkiinden Beyza ulaştıkları zaman Mina'yı az çok hacca umreye gidenler bilirler. Mina mevkii, Mekke'den çıkınca Arapata yolu üzerinde işte Mina var. Oradaki Beyz denen yer. Oraya ya Mina diyelim biz. Ulaştıkları zaman Ayşe annemizin binmiş olduğu devesi bir anda hızlanıp kaçmaya başlıyor. Ayşe annemiz mahvenin içinde annesiyle beraber. Bakın burada mahve deyimini kullandım. İyi anlaşılsın istiyorum. Mahve, hevdeç, tahtırevan. Tahtırevan daha ziyade Osmanlılar kullanmış o kelimeyi. Mahve ile hevdeci, hevdeç çok yaygın Araplarda bu isim ama aynı zamanda mahve de yaygın. Nedenini anlayamadıkları bir sebeple deve birden huysuzlanıyor ve kontrolden çıkarak süratle koşmaya başlıyor. Hem öyle ki neredeyse üzerindekileri fırlatıp atacak kadar. Ne kadar uğraşıyorlarsa da deveyi bir türlü durduramıyorlar. Kim? Ayşe annemiz ve annesi. Hem o devede olanlar, yani Ayşe annemiz ve annesi ve hem de diğerleri çok korkuyorlar. Başlarına bir şey gelecek diye ödleri kopuyor hepsinin. Hem o kadar ki Hazreti Umuruman, Ayşe annemizin annesi, kendini zor tutuyor, sevgili kızı için çırpınıyordu. Eyvah kızcağızım, eyvah gelinciğim, eyvah anneciğim. Evet, ilginçtir efendim. Kızcağızım, gelinciğim, anneciğim. Öyle üç kelimede mübarek özetlemiş ki, eyvah kızcağızım, eyvah gelinciğim, eyvah anneciğim. Annesi? Hazreti Umuruman sevgili kızı olduğu için kızcağızım diye çırpınıyordu. Henüz nişanlı oldu ve Medine'de düğün yapılacağı için gelinciğim diyordu. Resulullah Aleyhisselam ile evlendiğinde ümmetin de annesi olacağı için anneciğim diye feryat ediyordu. Hem öyle bir çırpınıyordu ki kendi canından geçmiş Ayşe annemizi kurtarma çabasına girmişti. Yani olayı sanırım canlandırıyorsunuz değil mi efendim zihin dünyanızda? Çok farklı bir şey, sahneyle karşı karşıyayız. Yol arkadaşları da ne kadar hızlansalar bile deveye yetişemedikleri için bir şey yapamıyorlar. Korkuyla çırpınarak bağırıp duruyorlar. Hazreti Ayşe annemiz ne kadar uğraşsa bile bir anda azgınlaşan devesini bir türlü sakinleştirip durduramıyordu. Bir yandan çırpınıyor, bir yandan da Allah'a dua ediyordu. İşte Ayşe annemiz budur. Yani fiili dua ile kavli duayı beraber götürüyor. Yani Allah'ım bizi kurtar, Allah'ım bizi kurtar değil. Bir yandan devenin yüllerini çekiyor, bir yandan deveyi sakinleştirici sözler söylüyor, çırpınıyor, uğraşıyor. Bir yandan dua ediyor, kahrokmuyor. Hay Allah seni kahretsin, geberesin, çatlayasın, patlayasın. Haşa, biz ufak bir şeye kızdığımızda bunları hemencecik söyleyiveriyoruz değil mi? Bir yandan çırpınıyor, hayvana hakim olmak için bir yandan Allah'a dua ediyor. Allah bilir ama nihayetinde dualara kabul olacak ki Yüce Allah deveyi sakinleştirip geri çevirerek Hicret kafilesine döndürüyor. Ben kaynakları tararken şöyle bir cümleyi buldum. Aynen size okuyayım bu bulduğum cümleyi kıymetli dinleyenlerim. Evet. Diyor ki kaynağımızda Ayşe annemizin yürekten yaptığı dualara kabul olacak ki Yüce Allah deveyi sakinleştirip geri çevirerek Hicret kafilesine döndürdü. Tabi onlar geri döndürür, bunlar da hızlandılar yani. Ama böyle bir cümle yani işte kaynakta böyle yazıyor. Yani Allah deveyi sakinleştiriyor, Allah döndürüyor. Ayşe anne yaptı, etti geçmiyor kaynakta. Ben bir şey daha okumuştum kaynakta, yazmıştım. Ancak nereden okuduğumu daha bulamadığım için kaynağı çok uğraştım. Artık metni çıkarmak zorunda kaldım. Ayşe annemiz böyle çırpınırken "Ey deve, Allah aşkına dur artık, sakinleş ve bizi geri döndür." şeklinde okumuştum yıllar önce. Ama bu cümleyi nereden okuduğumu o kadar araştırmama, bu kadar bilgisayar ortamında kitaplar var, internet ortamında ayrıca Şamile diye programlar var. Bütün bundan girdim işte maalesef o cümleyi bir türlü bulamadım. Ama neticede benim hoşuma giden şudur. Yani ben yaptım, ben ettim, o yaptı, bu yaptı yok yani. Allah deveyi sakinleştirip geri döndürüyor. biz ne yaparsak yapalım, Allah dilemezse olmaz efendim. Kim engellerse engellesin, Allah dilemese bize kimse mani olamaz. Bütün dünya bir araya gelse, Allah dilemediyse hiçbir şeyin sahibi olamayız. Bu bizim imanımızın gereği. O yüzden bu imanı sadece akaid kitaplarında bırakmayacak, sadece akaid konularını okurken değil, hayatımızın tamamına yansıtmak durumundayız. Hazreti Ayşe annemizin kurtulup salimen kafileye dönmesine çok sevinen yol arkadaşları ne yapıyorlar? Develerinden inip şükür secdesine kapanıyorlar ya. Her şey ne güzel, hayat ne güzel, insanlar ne güzel. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere sevdiklerine kavuşma aşkıyla alınan yola koyuluyorlar. Hicret yolu. Hicret yolu uzundu, zorluydu, tehlikeliydi. Ancak ne olursa olsun yola çıkıldı mı o yol biterdi. Bu hicret yolculuğu da Medine önlerine geldiklerinde bitmiş oluyordu. Hocam ne çabuk bitti daha Mina'daydık diye aklınıza gelebilir. Hazreti Ayşe annemizin hicret yolculuğuna ilişkin o yol esnasında yaşadığı başka rivayetler kaynaklarımızda yok ya da biz ulaşamadık. O yüzden direkt Medine'ye varmış oluyorlar. Bunca güzel vasıf ve sıfatlarla anılıp sevilen Hazreti Ayşe annemiz bir de muhacire sıfatını almış oluyordu efendim. Hazreti Ayşe annemiz ve yol arkadaşlarından oluşan küçük hicret kafilesi Medine ufuklarında görününce yollarını gözleyen bunca yakınları karşılamaya çıktılar. Öyle içten ve öyle sıcak bir karşılanmışlardı ki bunca yol yorgunluğunu bile unutmuşlardı adeta. Hazreti Ayşe annemiz Medine'ye varınca karşılayıcılarla selamlaşıp, tabi millet geliyor, hoş geldin, beş geldin, selam kelam. Karşılayıcılarla selamlaşıp ayaküstü kısa muhabbet ettikten sonra sevgili annesi de yanında olmak üzere babasıyla beraber onun Medine'deki evine gitti. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı Sevde annemiz mescide bitişik yapılan kendi odasına, kızları da Hazreti kim var? Hazreti Ümmü Kusum, Hazreti Fatıma. Kızlar da kendi odalarına efendim yerleştiler. Böylece bu hicret kafilesi Medine'ye yerleşmiş oldu efendim. Mekkeli muhacirler bir yandan 7 aydır ayrı kaldıkları Resulullah Aleyhisselam ile hasret giderirken bir yandan da bu süreçte yeni gelen vahiyleri bir an önce öğrenmek için çaba sarf ediyorlardı. Bir nevi hızlandırılmış eğitime girmiş oldular yani. İşte burada yine sahabe farkı önümüze çıkıyor kıymetli dinleyenlerim. Sahabe farkı önümüze çıkıyor. Nedir bu fark? Biz şimdi 7 ay az değil yani. 7 ay boyunca ve çok sıkıntı çektiğinizi düşünün, çektik diyelim. Ve birdenbire işte oraya gittik, huzura kavuştuk. Şöyle ayaklarımızı gere gere bir yatar uyuruz. Şöyle bir dinlenelim, şöyle bir kendimize gelelim. Yani biraz Sanıyorum zamanı hoyratça kullanıyoruz. Zamanı hoyratça kullanıyoruz. Onlar neye gönül verdilerse ona yöneliyorlar öncelikli olarak. Öncelikleri neyse öncelikli hareketleri o oluyor. 7 ay boyunca öyle anlaşılıyor ki bu süre içerisinde gelen ayeti kerimeler Mekke'ye gönderilmemiş ki onlar neler geldi vahiy olarak bunu öne alıyorlar. Sonra burada neler yaşandı onları öğrenmeye çalışıyorlar. Ancak bu her şeyle bu kadar kolay değil. Çünkü daha gelişleri üzerinden çok geçmeden hastalanıyorlar. Burada şunu karıştırmayalım. Hastalanıyorlar derken sadece yeni gelen muhacirler değil. Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Ebu Bekir de hastalanmışlardı. Birçok sahabe var. Bilal Habeş mesela. Bayağı ağır. Muhacirler hastalanıp yerlerinden kalkamaz bir duruma gelince o kadar ki ağır hastalar ki namazlarını bile oturarak kılmaya başlıyorlar efendim. Namazlarını bile oturarak kılmaya başlıyorlar. Hazreti Ayşe annemiz hasta olan Resulullah Aleyhisselam'ı ziyaret ediyor. Ona Allah'tan şifa diliyor. Hasta olan diğer sahabileri ziyaret etmek için ondan müsaade istiyor. Edebi görüyor muyuz? Şimdi nereden çık? Nişanlılar yani. Bir rivayette nikah, bunu da söylemiştim. Kendisine müsaade edilince önce babası Hazreti Ebu Bekir'i ziyaret edip ona Allah'tan şifa diliyor, dua ediyor. Muhacir sahabiler arasında hastalanan kişi çok. Mümkün olduğunca hepsini ziyaret eden sevgili annemiz her biri için ayrı ayrı Allah'tan şifa dileyip dua etmişti. Resulullah Aleyhisselam bu hastalığı hafif bir şekilde geçirip düzelmek üzereyken diğer sahabiler ciddi ve ağır bir hastalığa tutulmuşlardı. Buna bazı kaynaklarımız Medine humması diyor efendim, ateş bir hastalık. Çok geçmeden Hazreti Ayşe annemiz de hastalanıyor. Hastalığı öyle bir ilerleyip ağırlaşıyor ki sadece yatağa düşmüyor, hali canı kalmıyor. Bir anda hastalanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Ayşe annemizin ziyaretine gidip onun için dua ederek Allah'tan şifa diliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı atlatıp düzeldiğini gören sevgili annemiz çok mutlu oluyor. Hatta bunca rahatsızlığına rağmen takılmadan da edemiyor. Allah sana sağlık afiyet versin. Biz de iyi oluruz inşallah ya Resulallah. Yani takılma şakaları bile seviyeli bu insanların. Resulullah Aleyhisselam onun bu güzel takılmasına öyle bir tebessüm ediyor ki sevgili annemiz yattığı yerden kalkacak kadar canlanıyor. Ancak bu biraz sürüyor hastalığı. Ne kadar sürdüğüne ilişkin rivayetler farklı farklı ifade ediliyor, anlatılıyor. Ben şimdi her şeyi böyle öğrenelim diye şey yapmak istemiyorum kıymetli dinleyenlerim. Yani nasıl diyeyim, çekiniyorum da biraz. Mesela Ayşe annemiz o kadar hastalandı ki işte saçları dahi döküldü. Yani sonra işte zaman çıkacak ne tür bir hastalıksa böyle saçıyla maçıyla annemizin oyna yani ifadeleri beni çok rahatsız ediyor. Mümkün mertebe annemiz bizim böyle haddimizi aşan şeye girmeyelim. Ama zaman içerisinde kendini toparlayıp kalkan Ayşe annemiz tam iyileşmiş olmasa da babası başta olmak üzere yine hasta sahabileri ziyaret ediyor. Her biri o kadar ağırdı ki sayıklamaya bile başlamışlardı hastalıklarından dolayı. öyle hastalanmışlar sahabiler, sayıklıyorlar yani. Bu sayıklamaların aşağı yukarı hepsi Mekke özlemine ilişkin sayıklamalar. Yani müşriklere beddua tarzı sayıklamalar. Allah onları işte şöyle yapsın. Yani biz vatanımızdan uzaklaştık. Hasret biraz. Yani hastalığın sebebi hasret olmasa da hastalıktaki inleme hasret inlemeleri. Öyle söyleyeyim ben. Ancak o kadarını dile getiririm. Çünkü gerçekten her biri Mekke'yi çok seviyorlardı. İster istemez hicret ile vatanlarından ayrılmak zorunda kalmışlardı. Medine'ye muhacir olarak gelmişlerdi sahabe-i kiram efendilerimiz. Evet efendim, Hazreti Ayşe annemiz sayıklayan hastaların Mekke özlemini dile getirdiklerini görünce bunun memleket hasretinden kaynaklandığını düşündü. Daha sonra Buthan'daki durumu öğrenince problemin kaynağına işaretle bakın ne diyor. Buthan kelimesi. Açacağım biraz inşallah. Annemiz şöyle söylüyor. Resulullah aleyhisselam Medine'ye vardıktan ve daha sonra da bizi Medine'ye getirdiği zaman burası yeryüzünün en sıtmalı, vebalı bölgesiydi. Medine'ye pek de uzak olmayan Buthan Vadisi'nden akan acı ve pis su hastalık saçıyordu. Medine'ye pek de uzak olmayan bir vadi, Buthan bir vadi. Hastalık ve pislik saçıyordu diyor annemiz. Hazreti Ayşe annemiz ağır hastalık ve şiddetli ateşten dolayı sayıklayan sahabilerin durumunu gelip Resulullah Aleyhisselam'a anlatıyor. Artık kendini biraz toparladı. Ben iyileştim değil, onların durumunu gelip Resulullah'a anlatıyor. Ayrıca sıtma ve vebaya sebep olabileceğini düşündüğü Buthan Vadisi hakkında da öğrendiklerini aktarıyor Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemiz. Yani burada böyle bir vadi var ve pis suları var. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ellerini yüce dergaha açarak dua ediyor. Duası iki bölüm efendim. Birinci bölüm Allah'tan sevgiyi, muhabbeti isteme. İkinci bölüm hastalığa sebep olandan Allah'a sığınma. Allah'ım Medine'yi bize sevdir. Medine'yi sevdir bize Allah'ım. Mekke'yi sevdirdiğin gibi veya ondan çok daha fazla sevdir. Allah'ım Medine'yi sevdir bize. Mekke'yi sevdirdiğin gibi veya ondan çok daha fazla sevdir. Allah'ım bizim için Medine'yi sağlığa elverişli kıl. Buthan vebasını, sıtmasını ve hummasını mehyaya, cuhveye kaydır. Şimdi bana şöyle bir soruyu sormayı düşünmeyiniz kıymetli dinleyenlerim. Yani siz de dinleyebiliyorsunuz yani canlı ben anlatıyorum fakat yani sizden cevap alamıyorum. Yani bu sıtmayı vebayı kaldır demiyordu aleyhisselam. Niçin mehyaya cuhveye kaydır diyor. Doğrusu kaynaklara baktım ben. Orada pek milletin yaşamadığı tenha yerler. Yani onun olması mı gerekiyor? Aleyhisselam bunu kaldır niye demiyor? Doğrusu bilmediğim için ben de rivayeti aynen aldım. Çünkü bu rivayeti hatta Arapça aslıyla aldım. Ben de zamanı uzamasın diye size sadece çevirisini okudum. Bir daha size paylaşayım. Kaynaktan efendim. Allah'ım Medine'yi bize sevdir. Medine'yi sevdir bize Allah'ım. Mekke'yi sevdirdiğin gibi veya ondan çok daha fazla sevdir Medine'yi. Bu sevgi kısmı. Allah'ım bizim için Medine-i sağlığa elverişli kıl. Bizim için Medine-i sağlığa elverişli kıl. Buthanın vebasını, sıtmasını ve hummasını mehyaya, cuhveye kaydır. Yani metinde ve yok, yani mehyaya, cuhveye kaydır diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim Resulullah Aleyhisselam bu duasından sonra hem sahabiler sağlığına kavuştular ve hem de buhtandan yayılan mikroplar kaybolup gitti. Ne oldu, nasıl oldu? Burada fazla bir ayrıntı elimizde yok efendim. Sağlık ve sosyal hayat normale dönerken bu sefer de ticari hayatta bazı problemler çıkmaya başladı. Müslümanlar için çarşı pazar ve alışveriş yerlerini tespit edip uygulamaya sokan Resulullah Aleyhisselam aynı zamanda ziraat hayatı için gerekli talimatları da veriyordu. Çünkü Medine'de ziraat öndedir çok. Bütün bunları, yani yapılması gerekenleri yaptıktan sonra dua etmeyi de ihmal etmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Fiili ve sözlü dua beraber yürürdü çünkü. Evet. İşte burada bir kez daha gelmiş oldu efendim. Peygamberimiz aleyhisselam da bakınız böyle yapıyor yani. Yapması gerekenleri yapıyor, yaptırıyor ama duaya da sarılıyor. Allah'ım, ben yine kaynağı açayım. Bu nerede geçiyor? Bu kaynağı da görelim. İmam Malik'in Muvatta'ında, İbn-i Şam'ın Siyer'inde, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde. Ben Müsned ile Muvatta'dan okuyayım size ama yine meal okuyayım kıymetli dinleyenlerim. Buyuruyor ki aleyhisselam, Allah'ım Medine'nin müddü ve sa'ı hakkında bize bereket ihsan eyle. Medine'nin müddü ve sa'ı hakkında bize bereket ihsan eyle. Allah'ım Mekke'ye verdiğin bereketin iki katını Medine'ye ver. Allah'ım Mekke'ye verdiğin bereketin İki katını Medine'ye ver. Subhanallah. Evet. Medine'nin müddü ve sağı ne demek diye aklınıza gelebilir. Hemen başka bir kaynağa bakayım. Müd ne, sağ ne? Onları da size anlayabildiğim kadarla efendim anlatayım. Bunlar ölçü birimi efendim. Müd ve sağ ölçü birimi. Orada kullanılan ölçü birimleri, yani bir avuç dolusu arpa düşünün yani. Bir ölçü birimi, tabii bu arpa, bunda ne düşünmek gerekiyor? O gün orada kullanılan birimler, yani bu bir aile ayrıntı isteyen bir şeydir. O yüzden ben sadece ifade etmiş edip geçmiş olayım kıymetli dinleyenlerim. Müt ve sa hakikaten o gün kullanılan ölçüler tek tek işte şu müddeden şu kadar alınır, bunlar verilir diye ayrıntıya giremiyorum maalesef, çünkü konum o değil. Hazreti Ayşe annemiz Medine'ye geldiği günden beri bir dakikasını bile değerlendirme çabasındaydı. Bunu daha önce söylemiştik, bir kez daha tekrarlıyoruz. Hastalığı esnasında bile yeni gelen vahyi öğrenmek için gayret sarf ediyordu. Evet. Tabii her şey birbirine bağlı. Medine'de ilk aylar ve ardından gelen günler güzel günlerin habercisi oluyor diyelim ve en önemli yere geldik efendim. Ayşe annemizin evlilik yaşı meselesi. Bu konuda çok şey söylemek istemiyorum. Ama hiçbir şey yokmuş gibi duramam efendim. Aldığım notları, yanıma aldığım kaynakları, çok fazla kaynağım var şu anda önümde. Tabi siz bunları göremiyorsunuz kıymetli dinleyenlere. Ben şöyle masam dolu kaynaklarla, ben bunların içerisinden sizlerle bazılarını paylaşmaya çalışayım. Resulullah Aleyhisselam nübüvvetin 14. yılı Rabiul Evvel ayının 12'sinde pazartesi günü kaba kuşlukta güneşin en kızgın sırasında Kuba'ya varmıştı. Evet. Oradan başlayalım. 13 sene bitmiş, 14'e Rabiul Evvel ayı. Kuba'da 10 ya da 14 gün kalmış, Mescid-i Kuba başta olmak üzere çok öncelikli icraatlar yapmış, sonra Medine'ye geçmişti. Medine'deki ilk icraatları sırasında Mescid-i Nebi inşaatı da vardı tabii. Bu inşaat diğer işler arasında yürüdüğünden 7 ay kadar sürmüştü. Mescid-i Nebi yanında hemen ona bitişik olmak üzere Resulullah Aleyhisselam için birkaç oda ev yapılmıştı. Bu süre içinde Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari ile hanımı Hazreti Fatıma-i Hazreciye ailesi Resulullah Aleyhisselam'ı evlerinde ağırlamışlardı. Bunlar bildiğiniz şeyler. Hazreti Ayşe annemiz Medine'de yaşanan çokça hadiseyi anlattığı gibi Resulullah Aleyhisselam'ın evi olacak bu odaları da çok net ve kısa bir şekilde bakın zaman tarih veriyor, yani bize şöyle anlatıyor. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğimiz zaman mescit ve mescit civarındaki odalar yapılmış bulunuyordu. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğimiz zaman mescit ve mescit civarındaki odalar, 2-3 tane oda yapılmış bulunuyordu. Bunlar daha sonra biliyorsunuz 9'a çıkacak. Bu durumda kendi evine taşınmış olan Resulullah Aleyhisselam maddi imkanlarını da hallettikten sonra evlilik için ancak fırsat buldu. Gerekli bütün hazırlıkları yaptı ve evliliğe döndü. Şimdi buradaki ayrıntı çok şöyle oldu, şuradan şunu aldı, bunu verdi. Bunlar Resulullah'ın hayatı içerisinde olan şeyler. Biz sadece Ayşe annemizi paylaştığımız için onlara efendim girmiyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam ile Ayşe annemizin evlilik tarihi hakkında iki rivayet var efendim. Tarihi. Henüz yaşa girmiyoruz. Bunların ikisine de iyi bakmak gerekiyor ve ikisini de kaynaklarıyla beraber incelemek gerekiyor. Nedir? Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ayşe annemiz ile Şevval ayında, Hicri 1. yıl Şevval ayında, yani Nisan 625 tarihinde evlendi. Kaynaklar çok efendim. 10-15 tane sayarım ama vaktinizi almayayım. Bir rivayet bu. Yani Ayşe annemiz Medine'ye hicretin 1. yılı Şevval ayında evlendi. 623. İkinci rivayet, Ayşe annemiz Peygamber Aleyhisselam'la yine Şevval ayında ama hicretin 2. yılı Mart Nisan 624 yılında evlendi. Biri 623, biri 624. Hicretin 1. ya da 2. yılı. Şimdi aslında buradan da başlamak gerekiyor yaş ihtilafını. Bu durumda sevgili annemiz ya hicretin 1. yılı Şevval ayında ya da 2. yılı yine Şevval ayında evlendi. Ay hakkında ihtilaf yok. İhtilaf yıl hakkındadır. Hazreti Ayşe annemiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten kısa bir müddet sonra hastalanmıştı malum, az önce gördük. Sağlığına tam olarak kavuşması biraz zaman almıştı. Bundan dolayı bu evliliğin Hicri 2. yılda olması daha makul görülmektedir. Az önce ifade ettiğim gibi Resulullah Aleyhisselam Rabiul Evvel ayının 12'sinde Medine Kuba'ya gelmişti. Mescid-i Nebi ve yanındaki odaların inşaatı 7 ay sürmüştü ve ancak Şevval ayında tamamlanmıştı. O zamana kadar Mekke'de olan yakınlarını ancak o tarihten sonra Medine'ye getirmişti Resulullah Aleyhisselam. Bu durumda evlilik tarihi olarak hicretin 1. yılındaki Şevval ayı zayıftan ziyade imkansız gibi görünüyor. Çünkü hicret kafilesi gelir gelmez hemen düğün olmamıştı. Sevgili annemiz ve daha birçok sahabi hasta olmuşlardı. Bu zaman sürecine iyileşme sürecini de eklersek hicretin 1. yılı rivayeti tamamen imkansız gibi duruyor. Bütün bunlar kaynaklarımızda geniş geniş anlatılıyor. Hazreti Ayşe annemiz yıl konusunda değilse de ay konusunda çok net ve aydınlatıcı bilgi veriyor bize. Bakınız ne diyor? Resulullah Aleyhisselam benimle Şevval ayında Mekke'deyken nişanlandı, nikahlandı ve yine Şevval ayında Medine'de evlendi. Bence nişan konusunda ifade etmiştim. Ara bir not idi ve çok önemliydi. Kıymetli dinleyenlerim hatırlarsınız. O dönemde nişan ile nikah aynı manada kullandıkları gibi nişanda olabiliyor, nikahta olabiliyor demiştik. Sevgili annemizin Şevval ayına özellikle vurgu yapmasının altında bir başka güzellik daha var efendim. Onu da söyleyip arada kalmasın ifade edeyim. Eskiden beri Araplar arasında Şevval ayı kötü ve uğursuz bir ay olarak sayılırdı. Uğursuz bir ay, Şevval ayı uğursuz sayardı Araplar. Şevval ayı kendi evlilik ayı olduğunu ve bundan da çok memnuniyet duyduğunu söyleyerek yıllardır süren batıl bir düşünce ve inancı ortadan kaldırmış oluyordu Hazreti Ayşe annemiz. Efendim, bu bölüme yaşını ne kadar sığdırırım bilmiyorum ama sevgili annemizin evlilik yaşı sürekli tartışma konusu olmuştur malum. Burada kıymetli dinleyenlerim özellikle istirham ediyorum, dikkatlerinizi çekiyorum. Sevgili annemizin evlilik yaşı sürekli tartışma konusu olmuştur. Biz burada bu tartışmalara kısır döngülere girmeyeceğiz. Ancak böyle bir şey yokmuş gibi de davranamayız tabii. Bu konudaki tartışmalar hiçbir sonuç vermediği, pek bir şeye de yaramadığı halde nedense dikkatler hep buraya çekilmiştir maalesef. Öyle ki onun evlilik meselesi her önüne gelenin konuştuğu bir mesele haline gelmiştir maalesef. Biz şimdi altını çizip vurgulayarak söylüyoruz ki Hazreti Ayşe annemiz dediğimiz zaman neredeyse bütün herkesin aklına ilk gelen şey onun Resulullah Aleyhisselam ile evlilik yaşı olmuştur. Değil mi efendim? Yani maalesef yani bu sevgili annemizin evlilik yaşını tartışmak yerine onun ve anne babasının İslam'a hizmetleri üzerinde durmamız daha doğru bir hareket olur oysa. Birileri konuyu sürekli piyasaya sürüp durmaktadır malum. Sevgili annemizin özellikle bilinmesi ve öncelikli olarak alınması gereken çok şeyleri olduğu halde hiçbir şeye yaramadığı gibi hiçbir problemi de çözmeyecek olan evlilik yaşı meselesi kasıtlı olarak gündeme getiriliyor diye düşünüyoruz acizane. Görebildiğimiz kadarıyla toplumda onun evlilik yaşı tartışıldığı kadar ilmi, ahlakı ve edebiyle ilgili konular sürekli göz ardı edilmiştir. Oysa Hazreti Ayşe dendiği zaman radıyallahu anha akla ilk gelmesi gereken şeyler onun Kur'an, sünnet, tefsir, hadis, fıkıh, ensab ve benzeri konularda ne denli derin ilim sahibi olduğudur. Evet, gerçekten çok mahir bu konuda. Çok derin bilgi sahibi sevgili annemiz bu konuda. Önümüzde nurun kaynağından nur devşirmiş olan çok büyük bir alime hanım duruyor çünkü. Sevgili annemizin evlilik yaşı üzerine yapılan bunca tartışma, çalışma, araştırma, tenkit ve savunmalar ümmete bir fayda sağlamadığı gibi sürekli yeni tartışmalara yol açmaktadır. Biz de böyle kısır ve faydasız tartışmalara girmeyeceğiz. Yani biz de yeni bir ihtilaf ortaya atıp ümmeti bununla meşgul etmek istemiyoruz. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğiz efendim. Sevgili annemizin evlilik yaşını daha doğru anlamak için her şeyden önce onun anne babasından başlamak gerekir. Sevgili annemizin doğması için anne babasının evlenmeleri gerekir çünkü. Onların evlilik zamanını doğru tespit edersek mesele kendiliğinden çözülecektir. Nedense bunca araştırma ve tartışmalarda bu yöne pek fazla bir çalışma yok bu yönde. Ayşe annemizin evlilik yaşı tartışmaları onun ihtilaflı olan vefat yaşı ve ablası Hazreti Esma ile aralarındaki yaş farkı üzerinden gidiliyor maalesef. Ayrıca bir hadiseyi doğru bir şekilde anlamak için o hadisenin yaşandığı toplumu ve o toplumda o hadiseye bakışı da çok iyi anlamak lazım. Kopyalap yapıştır mantığıyla sadece şu yaşta evlendi kısmı alınırsa işte böyle ihtilaflara uğraşır dururuz efendim. Ayşe annemizin evlilik yaşının en küçük 9, en büyük 14-15 olarak tespit edebiliriz. 18 yaşın zorlama olduğunu düşünüyoruz. Yani birilerine bir şeyler anlatma çabasıyla 18 demek için kendimizi zorluyoruz. Sevgili annemizin bizzat kendisi evlendiğinde küçük yaşta olduğunu zaten söylüyor bize. Durup dururken söylemiş değildir çünkü. Bakın Buhari Müslim başta olmak üzere kaynaklardan aldım ben birçok malumatı. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra uzun yıllar yaşamış, 4 halife dönemi diye meşhur olan Hulefai Raşidin dönemiyle Emeviler döneminin ilk yıllarını yaşamış sevgili annemiz. Zaman içerisinde bozulan toplum ile beraber bozulan aile hayatına ilişkin koskoca kadınların aile içindeki duruşlarını tenkit edip onlara yol yordam gösterirken ben de çocuk yaşta evlenmiş olmama rağmen ümmetin annesi sorumluluğunu üstlendim demek istediği halde onun bu büyük mesajını alıp hayatımıza geçirmek yerine evlilik yaşıyla oyalanıp durmuşuz. Evet, buradaki asıl mesaj budur yani. Sevgili annemizin evlilik yaşıyla uğraşmayı bırakıp onun o küçük yaşına rağmen vahyin merkezinde nasıl bir duruş sergilediğine yönelinim artık yani. Bizim yapmamız gereken biraz budur kıymetli dinleyenlerim. Aklınıza gelebilir hocam bir şey anlattınız ama biz tam anlayamadık. Yaşı kaç? İnsan merak ediyor. Ben bir kez daha söylüyorum. En küçük 9, en büyük 14-15. Evlilik yaşı. 18 diyenler bu çağa uydurmaya çalışıyorlar. Yani birilerine bir şey anlatmak için bizim böyle bir mecburiyetimiz yok efendim. Annemiz ne diyorsa doğrusu odur. Yaşıyla uğraşmak yerine neler yaptığına bakarsak çok daha iyi olacaktır. Yapmamız gereken budur ve bunu da ciddi bir şekilde başarmak durumundayız efendim. Ayşe annemiz küçük yaşta evlenmiş ama büyük işler başarmış sevgili annelerimizden biridir. Evet efendim, bugünkü sohbeti de burada noktalıyor. İlerleyen derslerimizde yine yaşının bir boyutundan başlayarak ne gibi güzelliklere vesile olduğunu sizlerle paylaşmak, onun o güzelliğinden güzellikleri devşirmek arzusuyla, duygusuyla, duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.